Ayrım 35, sayfa 305. Charles yanında mı? Birazdan buluşacağız. Saat 8. Tüm akşamların başlama saati. Annesinin neden nefes nefese kaldığını anlamıştı. Sibyl'e acele adımlarla buluşmak yerine bir akşam yemeğine ya da gösteriye gidiyor olmalıydı, sordu. Charles nasıl? Benim gibi endişeli. Onun açısından dikkate değer bir şey var mı? Ne demek istiyorsun? Ne bileyim, bir yolculuk falan. Ama tabii ki hayır. Yine neler saçmalıyorsun? Varsayımları yine yıkılıyordu. Tahminleri çıkmaz sokaklara dalmıştı. Birden tahminlerinin ne denli boş olduğunu anladı. Üvey babasını nasıl olup da bu maceranın kargaşasına sokabilmişti. Sakin ve dingin Paris yaşamını kendi kabusunun dişlilerinin arasına nasıl atabilmişti? Arkasından bir ses duyuldu. Sola doğru giden koridora bir göz attı. Kimse yoktu. Oysa ses tekrar duyuldu. Üstelik daha yakından. Telefonu kapatmadan önce mırıldandı. Seni ararım. Aynı anda yaklaşık 20 metre ötesinde bir gölge belirdi. Kısa boylu, üzerinde uzun bir palto ve iyi yerleştirilmemiş bir şapka bulunan birinin sırtı. Dayan Tiseven fizikçinin aynı şapkalı fotoğrafını bir şimşek hızıyla hatırladı. Soluk soluğa Talik diye fısıldadı. Adamın peşine takıldı. Gölge sallanarak ilerliyor, zaman zaman duvara dayanmak zorunda kalıyordu. Dayanın gözü bir ayrıntıya takıldı. Adamın sağ kolu dirseğine kadar sıvanmıştı. Adam koridorun sonuna vardı. Her katta bulunan bir çeşit ortak banyo gibi kullanılan su tulumbasına doğru eğildi. Dayan biraz daha yaklaştı. Adam sol eliyle tulumbayı çalıştırıyor, sağ elini de musluğun altında tutuyordu. Daha su gelmemişti. Dayan olduğu yerde kaldı. İçgüdüsünün etkisiyle başını sağdaki duvara çevirdi ve küçük bir el izi gördü. Kanlı bir iz. Aynı anda tulumbaya eğilmiş gölgeye döndü ve gergin kolun üzerindeki gölgeleri gördü. Neler olduğunu şaşkınlıkla anladı. Katil burada, ondan birkaç metre ötedeydi. Manastırın ortasında birini öldürmüştü yine. Şapkalı adam Dayan'a döndü. Kafasında sadece gözlerini açıkta bırakan siyah bir başlık vardı. Dayan yün deliklerden arasından gecenin karanlığında iki vernik damlası gibi parlayan gözlerine baktı. Katilin düşüncelerini okuduğu, tıpkı bir aynaya bakar gibi kadının bakışında kendi cani kimliğini gördüğü duygusuna kapıldı. Bir saniye sonra kaybolmuştu. Dayan ne yaptığını bilmeden koşmaya başladı. Koridorun ilk köşesini döndüğünde sadece boşlukta karşılaştı. Koridor 50 metre boyunca uzayıp gidiyordu. Katilin birkaç saniyede bu kadar uzaklaşması imkansızdı. Odalar, demek kattaki odalardan birine girmişti. Adımlarını yavaşlattı. Sağdaki ve soldaki kapıları inceledi. Birden daha yoğun bir soluk hissedip bakışlarını kaldırdı. Aralanmış bir tavan penceresi, solda düzensiz tahtalarla kaplı duvar kusursuz bir merdiven oluşturmuştu. Bir sıçrayışta pencereye tutundu, iki elini ahşap çerçeveye dayadı. Gecenin görkeminden gözleri kamaştı. Yıldız dolu çivit renkli gök, tatlı bir meyilde inen kiremitler, boşluğun karşısında bir eski çağ gemisinin burnu gibi devrik kalkık saçaklar, pirinç kaplamalı bir duvardan geçiyormuş, bir Asya tablosunun tersinden yürüyormuş gibi hissetti kendini. Bir eskiz üzerindeki mürekkep fırçası gibi zarafetin özünde ilerliyordu artık. Damda kimse yoktu. Tek sığınak biraz ilerideki bacaydı. Dayan çatının girişine doğru tırmandı. Soğuğa, korkusuna rağmen büyü dağılmıyordu. Kırmızı dalgalı pişmiş topraktan bir deniz üzerinde yürüyor gibiydi. Köşeye ulaşıp bacaya yaklaştı. Usulca çevresinden döndü. Kimse yoktu. Hiçbir ses, hiçbir titreşim. O saniyede tam karşısında bacanın tepesinde dertop olmuş bir insan gölgesi fark etti. Yine katilin bütün düşüncelerini okuduğu, kendisinin onun kararını anladığı izlenimine kapıldı. Katil konuşmasını önlemek için Dayan'ı öldürmeye kararlıydı. Dayan bütün bunları kavramaya çalışırken gölge büyüdü, uzun bir çizgiye dönüştü. Sonra üzerine düşen korkunç ağırlık Dayan'ı ezdi. Dayan düştü ama bir el onu durdurdu. Bakışlarını kaldırdı. Çatının üzerinde bir hayvan gibi çömelmiş bir eliyle genç kadının kazağına yapışmış oradaydı. Gecenin çiğ maviliği üzerinde başlığının çizgileri seçiliyordu. Dayan'ın dövüşecek gücü kalmamıştı. Onu yere seren korkudan çok bitkinlik ve umutsuzluktu. Bir de çok daha boğuk, çok daha belirsiz bir duygu. Bu sahneyi daha önce yaşamış olma duygusu. Belki inlemek, belki de yalvarmak için dudaklarını araladı. Ama adam onu yattığı yerden kaldırdı, damın tepesine kadar çıkardı. Dayan kendini sırt üstü yatar buldu. Canavar genç kadının üzerine eğilirken bir yandan da ağzını ölçüsüzce açtı. Yavaşça bir büyü yapıyormuşçasına kanlı parmaklarını ağzına yaklaştırdı. Dayan birden elini aradığını gördü. Dilinin altına sıkıştırılmış pırıl pırıl parlayan ince kesici bir alet. Şiddetle dikildi. Böyle ölmemeliydi. Ayağının altında kremikler oynadı. Birden içine çılgın bir umut kapladı. Damdan aşağı koşmak, sonra da boşluğa atlamak. Bacaklarını toplayıp katilin göğsüne şiddetli bir darbe vurdu. Sağına yattı, kremiklerin üzerinde yuvarlanmaya başladı. Saniyeler darbelere dönüştü, hızı arttı. Artık kremiklerin çıkıntılarından, gecenin soğuğundan, onu bekleyen, yutan boşluğun derinliğinden başka bir şey hissetmiyordu. Ölüm, huzur, karanlıklar. Saçımın üzerinden açtı, vücudunun düştüğünü hissetti ama düşmedi. İçinden gelen bir dürtüyle saçağa tutunmuştu. Parmaklarına batan kıymıklar, onu sağa sola doğru sallayan buz gibi rüzgar ve boşluğa uçmaya yanaşmayan eller. Dayanın bilincinin yapabileceği bir şey kalmamıştı artık. Vücudu onun adına karar vermişti. Hayatta kalmak için kaslarının sinirlerinin kurduğu bir birlik. Birden iki bileğine yapışan elleri hissetti. Bakışlarını kaldırdığında soluğu kesildi. Tepesinde Giovanni'nin yüzü, sırtını sadece kendinin bildiği o şaşkınlık ifadesiyle göğün önündeydi. Gözden kayboldu. Dayan adamın güçlü soluklarını duydu. Sonra da bir hareketle yükseldi. Boş bir çuval gibi damın üzerine yığıldı. "İyi misiniz?" diye sordu Giovanni. Güçlükle mırıldandı. "Üşüyorum." Giovanni kazağını çıkarıp genç kadının omuzlarına sardı. Sonra sordu. "Neler oldu?" Dayan cevap vermeden büzüldü. Giovanni diz çöktü. Sesi gecenin içinde titriyordu. "Keşişler, odalardan birinde bir ceset buldular." Dayan dizlerini kollarının arasına almış, usulca öne arkaya sallanıyordu. "Üşüyorum." İtalyan tereddüt etti, sonra fısıldadı. "Aşağı inmemiz gerek. Polisler birazdan gelir." Sanki ilk kez görüyormuş gibi baktı adama. Şımarık çocuk çizgilerini, normal bir dünyada yaşayan normal insanlara özgü şaşkınlığını izledi. Sonra da fısıldadı. "Giovanni, öğrenmen gerekecek." "Öğrenmek mi?" Gözyaşlarını yanaklarını aydınlattığını tahmin ediyordu. "Beni tanımayı öğrenmek." 54. Kısım. Gözlerinden uyku akan keşişler yarı aydınlık koridor boyunca dirsek dirseğe oturuyorlardı. Polisler belki de askerler, dayanın kim olduğundan haberi yoktu. Tam bir aramaya karar vermişler. Manastırı boşaltarak tüm sakinlerini Ulan Batur'un bir yerinde bir yönetim binasına tıkmışlardı. Uzun koridorlarla bölünmüş duvarları, bomboş kırık camları, karton parçalarıyla kaplanmış dev bir beton blok. Parkelerde oyuk açılmış. Duvarları da karanlıkta fosilleşmiş, ağaç şekillerini andıracak kadar çatlamıştı. Dayan ve Güvenli ayrıcalıklı bir muameleden yararlanmışlardı. Bir subayın odasında yanmayan bir sobanın yanında bekleşiyorlardı. Başlarında şapkaları bir sürü türlü ısınmaksızın titreşiyorlardı. Anlaşılmaz bir nedenle ya da bir dalgınlık sonucu bomboş odada kurbanın odasından toplanan giyim eşyaları ve valizlerle yalnızdılar. Dayan kapıların arkasında dışarıya bir göz attıktan sonra giysilere yaklaştı. "Ne yapıyorsunuz?" Donmuş kararlılıkta Giovanni'nin sesi gerçek dışı neredeyse büyülü bir özelliğe sahip gibiydi. Dayan İtalyana bakmadan cevap verdi. "Görüyorsunuz işte, karıştırıyorum." Dayan elini siyah yün pantolonun ceplerine daldırdı. Zeytin yeşili bir pasaport çıkardı. Kapağın üzerindeki yaldızlı armayı ve harfleri inceledi. Çek Cumhuriyeti. Sayfaları çevirip pasaport sahibinin adını buldu. Joachim Hugo. Fotoğrafı tanımakta güçlük çekmedi. Bu birkaç saat önce manastır yemekhanesinde arkalarında oturan güneş gözlüklü adamdı. Alnı kahverengi lekelerle dolu, kırışık ve bakımsız bir yüz. Kuşkusuz taş halkaya doğru yola çıkmış bir başka tokamak üyesi. Öteki cepleri araştırdı, bir şey bulamadı. Guani yanına yaklaşmıştı. Çılgın mısınız, nesiniz? Dayan şimdi valize geçmişti. Bavul kilitli değildi. Aceleyle içindekilere baktı. Pahalı çamaşırlar, kaşmir kazaklar, markalı gömlekler. Adam çeklerin çoğunluğundan daha varlıklı görünüyordu. Biraz daha karıştırdı. İki karton sigara, zarf içinde 2000 dolar. Kumaşların arasında Hugo Jochum imzalı bir üniversite yayınını evince basılmış Almanca bir kitap. Guani kekeledi. Çıldırmışsınız siz. Birazdan. Almanca okuyabilir misiniz? Ne dediniz? Ben. Evet ben. Dayan. Kitabı adama attı. Bana şunu bir çevirin. İç kapağı yazarın tanıtımını. İtalyan kapıya doğru baktı. Eşiğin ötesinde gerçek bir sessizlik hüküm sürüyordu. Biraz ötede sorguya çekilmeye bekleyen 30'a yakın kişinin bulunduğuna kimse inanmazdı. Guani titreyerek okumaya koyuldu. Dayan aramayı sürdürüyordu. Ne bir silah ne bir bıçak, hiçbir şey yoktu. Adam korkmuyordu demek. Üstelik bölgeyi de tanıyordu. Bavulda ne bir seyahat rehberi ne de bir harita vardı. Birden Guani'nin sesi duyuldu. İmkansız. Adama doğru döndü. Tersini duysa şaşırırdı. Bir el hareketiyle açıklamasını istedi. Prag'da Charles Politeknik Enstitüsü'nde profesörmüş. İmkansız olan ne? Kaynak arayıcısıymış. Burada yazılanlara göre toprağın derinliklerindeki su kaynaklarını bulma becerisine sahipmiş. Gerçek bir doğaüstü yetenekten söz ediliyor. Bir bilim adamı olarak Jochum olayları kendi vücudunda inceliyormuş. Dayan aklından TK-17 parapsikologlarının listesini tamamladı. Eugen Talich ve biyoastronomi Rolf Van Keen ve akapuntur, Philip Thomas ve telekinezi, şimdi de Hugo Jochum ve insan manyetizması. Kapının eşiğinde bir gölge belirdi. Guani kitabı bavula attıktan sonra dayan ancak kapağı kapatacak zaman bulabildi. İki kafadar elleri arkasına döndü. Bu keşişlerin toplanmasını denetleyen adamdı. Başında siyah bir bere, deri bir palto giymiş bir dev. Polis, şefi ya da onun gibi bir şey. Elinde kendisinin kredi. Kedi, karşısındakilerin bir fare olduklarını belli etmek istercesine pasaportlarını tutuyordu. Doğruca Guani'ye bakıp Moğolca konuştu. Kesik heceler, gırtlaktan gelme sesler, elçilik ateşesi sabırsızlıkla başını salladı. Sonra burnunun üzerindeki gözlükte hassas bir ameliyat aletiymiş gibi oynayarak dayana döndü ve fısıldadı. Onunla gidip cesede bakmanızı istiyor.